Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 7. Ayrım. Betin o yıllarda ticaretle uğraşan ressam Cafer Bater'le Suha Hanım'ın kızıydı. Aynı kattaki diğer dairede benim sonradan biyografisini yazacağım Aylin ve ablası Nilüfer oturuyordu. Aylin ve Nilüfer amcamın eşi Ecla yengemin yeğenleriydi. Babaları Devlet Demiryolları Genel Müdürü Cemal Devrimel, anneleri yengemin ablası Leyla Hanım'dı. Betinlerin alt katında Ayşe abla ilkokulunun kurucusu Neriman Hanım'ın dairesi vardı. Aynı cadde üzerinde ayrı kapısı olan son blokta ise diplomat Şadi Kavur ve eşi yaşıyorlardı. Sinemacı oğulları Ömer Kavur henüz doğmamıştı. Şadi Kavur'un alt katındaki daire kardeşi Hasan Kavur'un eviydi. Hasan Bey'in çocukları Misket ve Nuri ile de çok yakın arkadaştık. Soysal apartmanının çocukları ilkokula başlayana kadar birbirlerinin dışında pek başka arkadaş tanımadılar desem yeridir. Devasa binada o kadar çok çocuk vardı ki, ama okul yılları gelip çatınca hayatlarımıza başka arkadaşlar da girer oldu. Arkadaş gruplarımız çeşitlendi. Aslında benim, annemin yakın arkadaşlarının çocuklarıyla ve halasının torunlarıyla kaçınılmaz olarak yürüttüğüm arkadaşlıklarım yok değildi. Çünkü annem sokakta oynamamı engellemek için ziyarete gittiği evde çocuk varsa mutlaka beni de peşine takıp sürüklerdi. O çocuklardan bazılarını çok sever, bazılarından hoşlanmazdım. Mesela Emine ile Perim barışık değildi. Bugün Arda Gedik'le evli olan Emine, Zafer gazetesinin sahibi Hikmet Yazıcıoğlu'nun kızıydı. Adeta sürüklenerek giderdim Emine'lerin karanfil sokaktaki evlerine. İki sıska bacaklı ve çift örgülü kız karşılıklı durur, yılan gibi tıslayarak birbirimizi süzerdik. Bir yıl sonra aynı okulun birinci sınıfında ama değişik şubelerinde değişik öğretmenlerle okula başlayacak, bu kez de 5 yıl boyunca benim öğretmenim seninkinden daha güzel, daha iyi, benim şubem seninkinden daha çalışkan, daha başarılı kavgası yapacaktık. Her ikimiz de ancak ortaokul için İstanbul'daki koleje yollandıktan sonra kaynaşacak, hayat boyu ayrılmaz iki arkadaş olacak ve birbirimizden nefret ettiğimiz yıllara çok yanacaktık. Annemin kolejden sınıf arkadaşı Azra teyzenin oğlu Osman Bayru ise en sevdiklerimin arasındaydı. Osman benden 1 yaş küçüktü ama o yaşlarda 1 yıl bile çok fark ettiğinden ve ben bir sırık olduğumdan ondan çok daha büyükmüş gibi davranır, ona ablalık taslardım. Osman'ın da benim gibi mavi gözleri, sarı saçları vardı. Bizim eve geldiği günler elinden tutar, mahallenin bakkalına, berberine, manifaturacısına zorla sokar, onun benim kardeşim olduğunu söylerdim. Beni iyi tanıyan esnaf amcalar, bir kardeşim olmasını ne kadar çok istediğime verip yalanımı yüzüme vurmazlardı. Bahar'ın gelmesiyle birlikte Osmanlıların evine daha sık giderdim çünkü kocaman bir bahçeleri vardı. Bahçedeki kiraz ve dut ağaçlarının tepesinden inmezdik. Annem ağaçtan düşüp bir tarafımı kırma ihtimaliyle sokak çocuğu olmam arasında kararsız kalmıştı. Fazilet teyzem annemin kuzeniydi. Büyük oğlu Üstün tahsil için Almanya'ya gönderilmişti ama benden 1 yaş küçük olan Etem benimle oynasın diye öyle derdi Fazilet teyzem, Ankara'da kalmıştı. İncecik, tüy gibi bir oğlancıktı. Onların evindeki devasa masanın altı ise oyun mekanımızdı. Oyunu yine 1 yaş büyük olduğum için hep ben yönlendirirdim. Sonunda bir gün isyan etti ve benimle oynamak istemedi. Ben senden büyüğüm ama dedim. Değilsin işte. Gel, aynanın karşısına gidip boyumuzu ölçelim. Ben kendimden emin, holde duran aynaya yürüdüm. O da az sonra peşimden geldi, yanımda durdu. Aa, Sahiden de benden bir parmak uzundu boyu. Ne zaman büyümüş bu? Boynumu büküp oyunu yönlendirmesine izin verdim. Neden sonra fark ettim ki ayağına annesinin yüksek topuklu ayakkabılarını giymiş. Bir de Tahir'im vardı. Hukuk profesörü Hikmet Belbez'le annemin en sevdiği arkadaşı Bedia teyzenin oğulları Tahir, benden herhalde 3 yaş büyüktü. Kardeşi Belma henüz doğmamış olduğu için çizmeleri veya mont, kırka gibi bir kız çocuğunun da giyebileceği giysileri ona küçülünce bana geçerdi. Benim giysileri bana geçecek ablalarım, ağabeylerim yoktu ama annemin arkadaş çocuklarından nasibimi alırdım. Annemin birkaç çok yakın arkadaşı vardı ki Azra Bayru, Bedia Belbez, Berat Renda, Güzin Onaran ve Ferruha Bele teyzeler. Onları da gerçek teyzelerim kadar çok sever, aileden sayardım. Adlarının sonlarına eklediğim teyze sözü laf ola takılmış değil, kalbimin derinliklerinden söylenmiş bir teyze oldu her zaman. İşte bu sevgili teyzelerden Bedia teyzenin oğlu Tahir çok güzel bir çocuktu ve ben 5-6 yaşlarındayken ona sır sıklama aşıktım. İlkokulu bitirdiği yıl Tahir'i tahsile Almanya'ya yolladılar. Annemle Belbezlerin artık Tahir'siz kalan evlerine gittiğim bir gün arkadaşımı bulamadığım için huysuzluk etmeye başladım. Annesi oyalanayım diye kucağıma fotoğraf dolu bir kutu koydu. Çeşitli zamanlarda çekilmiş aile resimleri ve elbette aralarında bol bol Tahir fotoğrafı. Tahir'in izci kıyafetiyle çekilmiş bir resmini ayırıp cebime attım. Akşam odama çekildiğimde aşırdığım resme kocaman öpücük kondurdum. Resim yastığımın altında uykuya daldım. Ertesi gün Yelpaze adını taşıyan derginin günüydü. Resimli aşk romanları yayınlayan Yelpaze'yi evimizde çalışan Hanife ile babamdan gizli okurduk. Resimli romanların birinde geçen hafta Gina adlı kız sevgilisi Bruno ile öpüşmüştü. Hikayenin bu haftaki devamında Gina hamile kalmış. Bu mutlu bir habere sevineceğine Bruno ile henüz evli olmadığı için o kadar mutsuzdu ki kendini öldürmeyi bile düşünüyordu. Sabah okula içimde bir sıkıntıyla gittim. Okul dönüşü Yelpaze'yi Hanife'nin sakladığı yerden çıkarıp bir kez daha dikkatli okudum. Evet, yanılmıyordum. Gina hamileydi. Neden? Aşık olduğu ve öpüştüğü için. Aman Allah'ım, ben ne yapmıştım? Dün gece Tahir'in resmini öpüp resmi yastığımın altına koyarak uyuyan ben değil miydim? Ya hamile kalırsam? Allah'a yalvarıp yakarsam, Allah'ım inan bana, ben aşık filan değilim desem bir faydası olur muydu? Hadi bana inandı diyelim. Öpücük ne olacaktı? Endişelerimden anneme söyler korkusuyla Hanife'ye hiç bahsetmedim. Ama kime açacaktım bu büyük derdimi? Uzaktan akraba olduğumuz bir Yurdanur abla vardı. O sıralarda 15-16 yaşında olmalı. Bazen Hanife izinliyse, annemler de sokağa çıkacaklarsa onlara yatıya giderdim. Aramız çok iyiydi Yurdanur'la. Bizim evin arkasındaki sokakta otururlardı. Hanife'ye dersimi sormak için Yurdanur'lara kadar bir koşu gidip geleceğimi söyledim. Evden çıktım, uçarak Yurdanur'lara gittim. Kapıyı annesi açtı. Aşağı bakkala kadar inmiş Yurdanur. Fırladım, bakkala koştum. Yurdanur abla, Yurdanur abla. Elinde paketler döndü bana baktı kız. Aa Ayşecik ne oldu? Nefes nefese kalmışsın. Çok önemli bir şey var. Gelsene bir dakika. Hayrola? Önce yemin et kimseye söylemeyeceğine. Annenin, babanın, ablanın üzerine yemin et. Allah Allah. Tamam. Yemin ederim. Söyleyecek olursan benim de ölümü öp. Kim öğretiyor sana bu mahalle karısı yeminlerini? Hadi ne söyleyeceksen söyle. Bak peynirin suyu akmaya başladı. Parmaklarımın ucunda yükseldim. Kulağına fısıldadım. Ben galiba hamileyim. Yurdanur boş eliyle ağzımı kapattı. Sus sus dedi. Susacağıma ağlamaya başladım. Ah Ayşem, kim yaptı bunu? Kim bu ahlaksız? Küçücük çocuğa Allah belasını versin onun. Yürü, hemen eve gidiyoruz. Polise gideceğiz. Adını söyleyeceksin. Astıracağız onu. Astıracağız. Yurdanur abla, dur dinle. Onun kabahati yok. Kabahat bende. Onun kabahati hiç yok. Haberi bile yok. Kimin? Tahir'in. Tahir Almanya'da değil mi? Evet. Ama ben dün gece onun resmini öptüm. Yine hışkırmaya başladım. Yurdanur beni çekeleyerek evlerinin arkasındaki avluya götürdü. Alçak duvarın üzerinde yan yana oturduk. Anlat bakalım şimdi ne oldu diye sordu. Anlattım. Kahkahalarla gülmeye başladı. Nasıl da alay ediyor insanın acısıyla. Gülmesi geçince şimdi de sen bana söz ver bakalım dedi. Sana anlatacaklarımı da kimseye söylemeyeceksin. Benden öğrendiğini asla söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Yemin et. Vallahi billahi dedim. Namusum üzerine söz veririm de. Dedim. Yurdanur bana bir kızın hamile kalabilmesi için nelerin yapılması gerektiğini anlatmaya başladı. Ağzım bir karış açık, yarı inanmayarak, yarı tiksinerek dinliyordum bir bebeğin dünyaya gelebilmesi için yapılması gereken işi. Uyduruyor muydu acaba? Bütün bebekler için şart mı bu? Biz de mi böyle dünyaya geldik? Bizimkiler de mi yaptılar bu işi yani? Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa hepsinin annesiyle babası bu işi yaptı dedi Yurdanur. Aman Allah'ım, ben şimdi eve gidince nasıl bakacağım yüzlerine annemle babamın? Edepsizler, terbiyesizler. Yok yok, benimkiler asla yapmamıştır. Yurdanur ısrar ediyordu. Yarı inandım, yarı inanmadım. Anlattıkları yüzünden o kadar sarsılmıştım ki hamile olmadığıma bile sevinmeyi unuttum. Yurdanur'a veda etmeden evime doğru yürümeye başladım. Ben tek çocuktum. Benim annemle babam bu kötü şeyi bir kez yapmışlar. Yurdanurlar iki kardeştiler, Ülker Belkerer üç kardeştiler. O düşünsün, benden çok zavallı Ülker. Akşam yemeğinde gözlerimi kaldırıp bakamıyordum annemle babamın yüzüne. En sonunda dayanamadım, pat diye sordum. Nasıl hamile kalınır? Sofraya bir sessizlik çöktü. Bu da nereden çıktı şimdi dedi annem nihayet. Merak ettim. İnsanlar önce evlenirler, sonra çocukları olur. Evlenmek şart mı? Evet. Peki evlendikten sonra nasıl olur? Babama baktım. Her şeyi bilen babam şimdi işin aslını söyleyip beni rahatlatacak diye düşünüyordum. Çocukları anneler doğuruyor, annene sor dedi babam. Bitirdiği çorba tabağını Hanife'nin gelip almasını beklemeden mutfağa götürdü. İnsanlar önce evlenir, sonra bir çocukları olmasını çok isterlerse Allah onlara bir bebek verir dedi annem. Leylek mi getirir masaldaki gibi? Yok, Allah annenin karnına yollar bebeği. 9 ay boyunca orada büyür bebek, sonra da doğar. Ben de mi öyle doğdum? Elbette dedi annem. Bu açıklamayı Yurdanur'dan duyduklarıma tercih ettim. Yurdanur'dun anlattıklarını da utandığım için kimseye tekrar edemedim. Yüksele bile. Fakat o günden itibaren arkadaşlarımın erkek olanlarına karşı tuhaf bir çekingenlik hissetmeye başladım. Örneğin bir başka erkek arkadaşım Ankara Konservatuarı Müdürü Fuat Türkay'ın oğlu Hasan'la bahçelerindeki ağaçlara tırmanırken eskisi gibi rahat hareket edemiyordum. Hasanların meyve ağaçlarıyla dolu bahçesinde oynamayı ve Hasan'ı çok severdim oysa. Keyfim Hasan'ın babası bana piyano dersleri vermeye başladığında büsbütün kaçtı. Piyano fikri annemden çıkmıştı. Anneannemin madem bir piyanosu var, değerlendirilmeliydi. Piyanodan nefret ediyordum ama kimse bana fikrimi sormuyordu. Benim çocukluğumda büyüklere, özellikle büyükannelere iyice şımarabilir fakat arzularına itiraz edemezdik. Haftada 2 gün birer saatten devam eden piyano ezasının imdadına birkaç ayın sonunda bizzat piyano hocam yetişti. Fuat Bey babama "Azizim" demiş. "Ne senin parana yazık olsun, ne benim zamanıma. Bu çocukta kulak yok." Sadece kulak olmasa neyse, bu çocukta ses de yoktu. Buna rağmen şarkı söylemeye bayılıyordu, bir de dans etmeye. Radyoda hangi müzik çalarsa çalsın, kollarım hemen havaya kalkardı. Müzik adeta gözlerimden girer, tüm bedenimde dolanır, ayak uçlarımdan çıkardı. Müziği yüreğinde böylesine hissedebilen bir kulundan bir çift müzikal kulağı neden esirgemişti Tanrı, hiç bilemiyorum. Dansa ilişkin kurtlarımı ancak haftada 3 kez devam ettiğim evimizin hemen altındaki Madame Marga Ritmik Dans Mektebi'nde dökerdim. Soysal apartmanında ne kadar kız çocuğu varsa, yanlış hatırlamıyorsam, bir de noterin oğlu Ayper, Madame Marga'nın öğrencileriydik. Hem dans okulunun her yıl halk evinde sunduğu dönem sonu gösterilerinde hem de ilkokul boyunca tüm sınıf müsamerelerinde baş dansçı olarak arzu endam etmeme rağmen annem bu marifetimle yetinemedi. Komşularımızın kızları, mesela İnci, Pınar ve hatta erkek haliyle Muhan dahi piyano çalarken benim kulaksız kız olarak yaftalanmam onu pek üzdü ve yeteneklerimi araştırmaya başladı. Dikişten, nakıştan, örgüden yana da nasipsizdim. Sesim berbattı. Annem bir gün resim derslerinde karalayıp durduğum resim defterimi inceledi ve "Evreka, bende resim potansiyeli olduğuna karar verdi." Çizdiğim evlerin ön planına anneanneler, dedeler, çocuklar konduruyordum. Bir sürü de çiçek. Bedri Baykam'ın harika ressam çocukluğuna daha uzun yıllar vardı ama diğer iki harika çocuk İdil Biret ve Suna Kan tam da o yıllarda ünlenmişlerdi. Yine de babam bu sefer ihtiyatlı davrandı, resim yeteneğimi parasını sokağa atmadan önce sınamak istedi. Babamın halasının torunu Ferruh Başağa, klasik çizgiden kübizme kayarak çağdaş resim ve vitray çalışmalarında isim yapmış, önemli bir ödül kazanarak ününü pekiştirmiş değerli bir ressamdı. Ferruh abiye soruldu. Acaba benim resim yeteneğimi ölçmenin bir yolu var mıydı? Birkaç gün sonra Ferruh Paşa elinde kocaman bir resim defteri ve kara kalemlerle geldi, elindekileri masanın üzerine yaydı, beni karşısına oturttu ve önüme bir vazo koydu. "Vazoyu çiz," dedi. Ben vazo yerine bir ev ve önünde kadınlar, erkekler, çocuklar çizdim. Yeni bir sayfa açtı, vazoyu tekrar önüme yerleştirdi. "Vazoyu çiz." Ben yine bir ev, önünde çiçekler, ağaçlar, insanlar çizdim. Yeni bir sayfa açtı. "Sadece vazoyu çiz. Sonra çiçekleri vazoya yerleştir," dedi. Baktım kaçamıyorum. Ikına sıkına vazoyu çizip çiçekleri içine koydum. Yarım saatlik çizimin sonunda Ferruh ağabey babama rapor verdi. "Bu kızın resme kabiliyeti var. Ama Muhittin abi bilesin, kızında bir de kalabalık aile özlemi var." Bu saptama üzerine babam Ferruh abiden bana resim dersi vermesini rica etti. Boşnak ailelerinde büyüklerin ricaları emir sayılır. Kış boyunca Ferruh abi haftada bir kere bana resim dersi vermeye geldi. Köy evimizde duvarlara astığım elimden çıkmış resimlere bakılırsa sevgili kuzenim Ferruh Paşa fena halde yanılmış. Bu kızın meğer resme de kabiliyeti yokmuş. Bu gerçeği yıllar sonra atölyesinde kısa bir süre resim yaptığım Yusuf Taktak'ın da onaylayacağına eminim. 7. ayrımın sonu. Sayfa 53. Devamı 8. ayrımda.